Ayrım 32.
Custer'ın yaklaşmakta olduğu haberi Kızılderililere türlü yollardan ulaştı. Sioux kurultayı üyesi Kızıl At, "Kamptan biraz uzakta dört kadınla birlikte yaban turpu topluyordum," diyordu. Birden kadınlardan biri kampın yakınlarından yükselen bir toz bulutuna dikkatimi çekti. Askerlerin kampa saldırdığını hemen anladım. Kadınlarla birlikte kampa koştuk. Oraya vardığımda birisi çabucak toplantı yerine gitmemi söyledi. Askerler öyle hızlı geliyorlardı ki konuşmaya vakit bulamadık. Çadırdan fırlayıp etrafa emirler yağdırdık. Siyular atlara binin, silahlanın, askerlerle çarpışacağız. Kadınlar ve çocuklar atlara binip uzaklaşın, ayak altından çekilin. Oturan boğanın kuzeni Peter Sam Vastevin o sabah turp kökleyen kadınlardan biriydi. Askerleri ilk gördüğünde henüz 6 ya da 8 mil uzakta olduklarını söylüyordu. Kılıçlarının parıltısını seçebiliyordum. Sayıları da çok fazlaydı. Peter Sam Vastevin ve kamptaki öbür Kızılderililerin gördüğü bu askerler Custer'ın müfrezesindeydiler. Kızılderililer, kara ayak Sioux'ların kampı yönünden gelen tüfek seslerini duyana kadar binbaşı Marcus Reno'nun güneyden başlattığı şaşırtmaca saldırısının farkına varamadılar. Askerler üstümüze çöktü. Kurşunlar çadır direklerinin arasında vızıldıyordu. Öldürülmekten korkan kadınlar ve çocuklar ağlamaya başladı. Ama Hunk Papa, Kara Ayak, Oglala ve Minnejoncu erkekleri atlarını atlayıp Kara Ayak çadırlarına doğru sürdüler. Uzaktan uzun saçlının askerlerinin geçtiğini görebiliyorduk. Beklemedikleri bir yerden saldırıya uğrayan bizimkilerse savaş türküleri söyleyerek Kara Ayak köyünün gerisinde sürüp giden çarpışmaya katıldılar. 13 yaşındaki bir Oglala delikanlısı kara geyik arkadaşlarıyla küçük bir gorunda yüzüyordu. Güneş tam tepeye gelip ortalığı kızdırmaya başlamıştı ki Hunk Papa kampından bir habercinin bağırdığını duydu. "Askerler geliyor, saldırı var, askerler geliyor." Bu uyarı bir Oglala habercisi tarafından tekrarlandı. Kara geyik uyarının kamptan kampa yayılarak Çeyenlere kadar ulaştığını anladı. Oglala reisi bücür köpekte bağırtıyı duymuştu. Önce inanmadım. Yanlışlıkla verilmiş bir alarm sandım. Böylesine güçlüyken hiçbir beyazın bize saldırmaya cesaret edebileceğine ihtimal vermiyordum. Gerçek bir uyarı olduğuna inanmamakla birlikte gene de vakit geçirmeden hazırlandım. Tüfeğimi kapıp çadırdan fırladığımda oturan boğa ve Hun Papaların bulunduğu uçtan saldırı başlamıştı bile. Demir gök gürültüsü Minnejoncu kampındaydı. Adamları iyiden iyiye yaklaşıp kurşunlar kampın içinde uçuşmaya başlayana kadar Rino'nun saldırısından haberim olmadı. Atlar iyice ürktüğünden yakalamayı başaramadık. Hun Papa kampından karga kral Rino'nun askerlerinin 400 metre kadar uzaktan ateşe başladıklarını söylüyordu. Atsız Hun Papa ve kara ayak Sioux'ları ağır ağır çekiliyor, kadınlarla çocuklara tehlikesiz bir yere ulaşacak kadar zaman sağlamaya çalışıyorlardı. Atlarımızı öbür Kızılderililer yakaladı. O zamana kadar beyazların üzerine gidebilecek kadar savaşçı bir araya toplanmıştı. 3 mil kuzeyde Çeyen kampı yakınlarında 2 ay atlarını sulamaktaydı. Atları serin suda yıkadım. Sonra ben de biraz yüzdüm. Kampa yürüyerek döndüm. Çadırıma yaklaştığımda küçük bir gorundaki oturan boğanın köyüne doğru baktım. Büyük bir toz bulutu yükseliyordu. Bu bir toz hortumunu andırıyordu. Çok geçmeden bir Sioux atlısı "Askerler geldi, yığınla beyaz asker!" diye bağırarak kampa daldı. 2 ay Çeyen savaşçılarına atlarına binmelerini buyurdu. Kadınlara ise çadırların uzağında bir yerde gizlenmelerini söyledi. 4 nala oturan boğanın kampına gittim. Beyaz askerler yani Riono'nun adamları cephe kurmuş çarpışıyorlardı. Kızılderililer ise düzlüğü tutmuşlardı. Askerleri kargaşa içerisinde geriye sürmeye başladılar. Önce Sioux'lar, sonra askerler, sonra daha başka Sioux'lar sırayla ateş ediyorlardı. Ortalık toza dumana boğulmuştu. Askerlerin çekilirken kaçan yaban sığırları gibi ırmak yatağına yuvarlandıklarını gördüm. Kızılderilileri yöneterek Rino'nun saldırısını püskürten savaşçı reisi, adaleli, geniş göğüslü, 36 yaşında Pizi yahut Safra adlı bir Hunt papaydı. Safra bir yetim olarak büyümüştü. Daha delikanlılığında avcılıkta ve savaşlarda kendini gösterince oturan bağa onu kardeş edinmişti. Birkaç yıl öncesi delegeler Sioux'ları 1868 anlaşması uyarınca çiftçilik yapmaya zorladıklarında Safra Hunt papalar adına konuşmak üzere Rice Kalesi'ne gitmişti. "Biz çıplak doğduk," demişti orada. "Avlanmayı ve böyle yaşamayı öğrendik. Şimdi siz bizim rençberlik öğrenmemizi, tek bir evde yaşamamızı ve sizin törelerinizi kabullenmemizi istiyorsunuz. Büyük denizin ötesinden birileri gelip de çiftliği bırakmanızı istese, sığırlarınızı öldürüp evlerinize ve topraklarınıza el koysa ne yaparsınız? Onlarla savaşmaz mısınız?" Bu konuşmayı izleyen 10 yıl boyunca hiçbir şey Safra'nın beyazların çıkarcı zorbalığı hakkındaki inancını değiştirmedi. 1876 yazında ise artık bütün Hunt papalar tarafından oturan boğanın yardımcısı, kabilenin savaş reisi olarak kabul edilmişti. Juno'nun ilk hücumunda ortalıkta hala gizlenememiş birkaç kadın ve çocuk kalmıştı. Müfrezenin kurşunları Safra'nın ailesini silip süpürdü. Birkaç yıl sonra Safra bir gazeteciye, "Bu olay yüreğimi yaktı," diyordu. "Bundan sonra bütün düşmanlarımı baltayla öldürdüm." Juno'nun saldırısını önlemek için kullandığı taktiklerde çok şiddetliydi. "Juno'nun saldırdığı noktada oturan boğa ile birlikteydim. Oturan boğa baş büyücümüzdü. Kadınlar ve çocuklar yel yele pelek ırmaktan aşağı iniyorlardı. Kadınlarla çocuklar savaşçılar binsin diye atları tuttular. Ata binen savaşçılar Juno'yu saldırıp onun birliğini çevirdiler, sonra da ormana sürdüler." Askeri deyimle Safra, Juno'nun bulunduğu kanadı çevirmiş ve onu ormana çekilmeye zorunlu kılmıştı. Juno'yu öylesine korkutmuşlardı ki çekilmekte olan birlik tam bir bozgun içindeydi. Sonuçta Safra yüzlerce savaşçısını Custer'ın bulunduğu kanada cepheden saldırttı. O sırada Azgın adlı iki ayda yanlardan ve gerilerden hücum ediyorlardı. Bütün bunlar olurken Pitesan Vastevin ve öbür kadınlar uzun saçlının askerlerinin ırmağa geçişini kaygıyla izliyorlardı. Boru sesini duyabiliyor ve bir asker kolunun saldırının yapıldığı yere gitmek üzere sola dönerek ırmaktan aşağı yürüldüğünü görebiliyordu. Az sonra yığınla Cheyenne savaşçısının ırmağa yöneldiğini, onları bizim gençlerden bir grubun izlediğini ve ırmakta yüzlerce savaşçı birikip suyun derinleştiği yere doğru harekete geçene kadar başka savaşçıların katıldığını gördüm. Bunların birkaç yüzü ırmağa geçip gittikten sonra geri kalanlar, ki sayıları hala oldukça kabarıktı, ırmaktan çekilip saldırıyı beklemeye başladılar. Uzun saçlının ilerlemekte olduğu tepenin ardında yüzlerce Sioux savaşçısının gizlendiğini ve bunların iki yandan saldırıya geçeceğini biliyordum. Kara Ayak Sioux'larının reisi Öldüren Kartal, daha sonra Kızılderililerin Custer'ın yönettiği kola karşı giriştikleri harekatı bir kasırga ve kovanlarından dışarıya uğrayan arılar olarak nitelemişti. Safra ve Azgın At'ın Powder Irmağı'nda birlikte savaştıkları eski dostları Minajoncular'dan Kambur Kızılderililerin ilk yoğun saldırısının uzun saçlı reisin adamlarını darmadağın ettiğini söylüyordu. "Kızılderililerin hücumu sırasında atım vuruldu. Ben de yaralandım. Dizimin az yukarısından giren kurşun kalçamdan çıktı. Düşüp kaldım." Hunt papalarla birlikte savaşan karga kral, "Savaşçılarımızın çoğu askerlerin karşısında toplandı. Sonra atlarımızın üstlerine sürdük. O sırada öteki savaşçılar da her iki yandan saldırarak askerlerin çevresini sardı," diyordu. 13 yaşındaki karga geyik ırmağın karşı yakasından büyük bir toz bulutunun yükseldiğini görmüştü. Sonra tozun içerisinden binicisiz atlar çıkmaya başladı. Pitesan Vastevin sonrasını şöyle anlatmıştı. "Tepe barut dumanı ve tozdan görünmüyordu. Askerler yaylım ateşi açmışlardı ama Sioux'lar da hiç boşa atmıyordu. Askerler bir bir yıkılıyordu. Erkeklerimizin ardından biz de ırmağa geçtik. Tepeye vardığımızda tek bir canlı asker kalmamıştı. Uzun saçlı da ölüler arasındaydı. Savaşçılarımızın kanı kaynamış yüreklerindeki iyilik uçup gitmişti. O gün hiç tutsak alınmadı." Yargı kral Kızılderililer tarafından kuşatılınca bütün askerlerin atlarından indiğini söylüyordu. Atlarını zapt etmeye çalışıyorlardı ama biz yaklaşınca onları salıverdiler. Hepsini toparlayıp büyük kampa doğru sürdük ve orada bütün atları öldürdük. Paniğe kapılmadılar ve son adamda düşünceye kadar yiğit savaşçılar gibi çarpıştılar. Kızıl ata bakılırsa Kassir'le yapılan çarpışmanın sonlarında askerler aptallaşmıştı. Pek çoğu silahlarını atıp ellerini kaldırıyor, "Siyular, acıyın, bizi tutsak alın," diyorlardı. Siyular tek bir tutsak bile almadı ve hepsini öldürdü. Uzun uzadıya konuşmalarına bile fırsat tanınmadılar. Savaştan çok sonra Minejonculardan Beyaz Boğa 4 resim çizdi. Bunlar da kendisini Kastır olduğu çıkartılabilen bir askerle boğuşup onu öldürürken gösteriyordu. Kastır'ı öldürdüğünü ileri sürenler arasında yüze vuran yağmur, tahta kalça ve cesur ayı da vardı. Kızıl Atsa Kastır'ı bir Santi savaşçısının öldürdüğünü söylüyordu. Savaşı anlatan Kızılderililerin çoğu Kastır'ı daha önce hiç görmediklerinden onu kimin öldürdüğünü bilemediklerini söylüyorlardı. Bücür köpek, "Savaş bitene kadar onun beyazların reisi olduğunu anlayamadık," dedi. Savaştan bir yıl sonra Kanada'da yapılan bir görüşmede oturan boğa Kastır'ı hiç görmediğini ancak başka Kızılderililerin onu öldürmeden az önce görüp tanıdıklarını duyduğunu söyledi. "Her zamanki gibi uzun saçlı değilmiş," diyordu oturan boğa. "Kısa kesilmişmiş saçları, güz çayırlarının rengindeymiş. Son direniş sırasında uzun saçlı tüm kabukları soyulmuş bir mısır koçanını andırıyormuş. Ama oturan boğa Kastır'ı kimin öldürdüğünü söyleyemedi. Çeyenlerle omuz omuza çarpışan bir Arapa savaşçısına göre Kastır'ı bir değil birkaç Kızıldereli öldürmüştü. Deri ceket ve pantolon giymişti. Elleri ve dizlerinin üstüne çökmüştü. Sağ yanından yemişti kurşunu. Ağzından kan boşanıyordu. Çevresinde dönen Kızılderilileri seyrediyordu sanki. Çevresinde 4 asker daha vardı ve onlar da ağır yaralıydı. Öteki askerlerin hepsi ölmüştü. Sonra Kızılderililer üstüne atıldılar, sonunu göremedim. Kimin tarafından öldürülmüş olursa olsun kara tepelere hırsızlar yolunu açan uzun saçlı adamlarıyla birlikte yok edilmişti. Bununla birlikte binbaşı Frederick Banty'nin askerleriyle takviye edilen Rino'nun birliği ırmağın aşağılarında bir tepeye sığınmayı başardı. Kızılderililer tepeyi kuşattılar, askerleri bütün bir gece gözleyip ertesi sabah yeniden ateşe başladılar. O gün reisler tarafından gönderilen keşif kolları döndüklerinde çok sayıda askerin küçük Bighorn gününde ilerlediğini bildirdiler. Bir toplantı düzenlenerek kampı dağıtma kararı alındı. Savaşçılar cephanelerinin çoğunu tüketmişti. Böylesine kalabalık bir birliğe karşı ok ve yayla savaşmaya kalkışmanın aptallık olacağını biliyorlardı. Kadınlara toparlanma görevi verildi. Güneş batmadan az önce vadinin yukarılarına Bighorn dağlarına doğru yola çıkıldı. Kabileler yol boyunca dağılarak değişik yönlere gittiler. Doğudaki beyazlar uzun saçlının yenilgisini duyunca öfkeden çılgına döndüler. Bu olayı bir kıyım olarak nitelediler. Batıdaki bütün Kızılderililerin cezalandırılmasını istiyorlardı. Washington'daki Büyük Meclis oturan boğayı ve savaş reislerini cezalandıramayacağı için ele geçirilebilen Kızılderililerin cezalandırılması ile yetinilmesine kararlaştırıldı. Bunlar rezervasyonlarda oturan ve çarpışmaya katılmayan Kızılderililerdi. 22 Temmuz'da büyük savaşçı Sherman, Sioux bölgesindeki bütün rezervasyonları denetleyip buralarda yaşayan Kızılderililere savaş tutsağı olarak davranma yetkisini aldı. 15 Ağustos'ta ise Büyük Meclis yeni bir kanun çıkararak Kızılderililerin Powder Irmağı bölgesindeki ve Karatepelerdeki bütün haklarını kaldırdı. Bunu yaparken Kızılderililerin Amerika Birleşik Devletleri ile savaşarak 1868 anlaşmasına aykırı davrandıklarını ileri sürmüşler ve bu anlaşmanın koşullarını hiçe saymışlardı. Rezervasyonlarda yaşayan Kızılderililer bunu anlayamıyordu. Çünkü kendileri Amerika Birleşik Devletleri askerlerine saldırmamışlardı. Hatta oturan boğanın savaşçıları bile Custer, Reno'yu Silbe köylerine saldırtana kadar hücuma geçmemişlerdi. Bölge Kızılderenlerini barış durumunda tutabilmek amacıyla Büyük Baba Eylül ayı içerisinde yeni bir komisyon gönderdi. Bu komisyon reisleri iyilikle ya da gözdağı vererek Karatepelerin paha biçilmez hazinelerini beyazlara bıraktıklarını bildiren kanuni belgeleri imzalamaya zorlayacaktı. Bu komisyonun üyelerinden birkaçı Kızılderenlerin topraklarını iç etmekte ustalaşmış kimselerdi. Newton Edmonds, Piskopos Henry Whipple, Muhterem Peder Samuel D. Hinman, Kızıl Bulut'un bölgesinde Piskopos Whipple bir dua okuyarak toplantıyı açtı. Daha sonra Başkan Maypin Kongre'nin saptadığı koşulları okudu. Bu koşullar olağan karmaşıklıktaki hukuk terimleriyle kaleme alınmış oldukları için çevirmenlere kolaylık sağlamak amacıyla Piskopos Whipple bunları basit cümlelerle açıklamaya çalıştı. Yıllardır kırmızı derililere karşı büyük bir yakınlık besliyorum. Size büyük babanızdan bir haber getirdik. Onun kendi ağzından çıktığı gibi aktardığımız bazı sorunlar var. Bunlarda hiç kalem oynatamayız. Yüce Meclis bu yıl sizi beslemeye devam kararı alırken 3 koşul koydu. Bunlar kabul edilmedikçe hiçbir ödenek ayrılmayacak. Koşullar şunlar. Birincisi, Karatepeler bölgesini ve kuzeydeki toprakları bize bırakacaksınız. İkincisi, erzağınızı Misur Irmağı'ndan alacaksınız. Üçüncüsü ise Büyük Baba'ya Misur Irmağı'ndan başlayarak rezervasyonları geçen ve Karatepelere kadar uzanan 3 yol açma izni vereceksiniz. Büyük Baba yüreğinin kırmızı evlatları için sevgiyle dolu olduğunu söyledi. Kızıldereli haklarını son Kızıldereli kendi mezarını kazacak duruma gelmeden kurtulmaları, beyazlar gibi büyük ve güçlü bir ulus olabilmeleri için Kızılderenlerin dostlarından bir komisyon seçti ve bu komisyona bir plan hazırlaması görevini verdi. Piskopos Whipple'ın dinleyicilerine Kızılderenleri, Karatepeleri ve avlakları ellerinden aldıktan sonra Misur Irmağı'na sürerek kurtarmaya çalışma pek garip bir tedbir olarak göründü. Reislerin çoğu Karatepeleri kurtarmak için vaktin çok geç olduğunu biliyorlardı. Gene de Misur Irmağı'na gönderilmelerine şiddetle karşı çıktılar. Kızıl Bulut, bana kalırsa halkım oraya gidince yok olacak dedi. Orada yığınla kötü adam ve kötü viski var. Bundan dolayı gitmek istemiyorum. Taş yürek beyazların Misur Irmağı bölgesini Kızılderelilerin yaşayamayacağı bir duruma getirdiklerini söyledi. Irmak boyunca tek bir ağaç kalmamış diyordu. Oysa eskiden nasıl ağaçlarla kaplı olduğunu siz de görmüşsünüzdür. Büyük babanın adamları ormanı yok etmiş. Kırmızı köpek de, şimdi yaşadığımız su kıyısına geleli 6 yıl oluyor. Bize vaat edilenlerin hiçbiri yerine getirilmedi, dedi. Bir başka reis ise, büyük babanın bir daha yerlerinden edinmeyeceklerine söz verişinden beri 5 kez sürüldüklerini hatırlattı. Bana kalırsa Kızılderililere tekerlek takın diyordu acı acı. Böylece istediğiniz zaman sürüp götürebilirsiniz onları. Benekli kuyruk hükümeti ve komisyon üyelerini Kızılderililere ihanet etmekle, sözünde durmamakla ve yalancılıkla suçladı. Bu savaş bizim topraklarımızda başlamadı. Bu savaş ücretini ödemeden topraklarımızı elimizden almaya ve bir sürü kötülük etmeye gelen büyük babanın çocukları tarafından başlatıldı. Bu savaşın nedeni hırsızlıktır, topraklarımızın açıkça çalınmasıdır. Missouri'ye taşınmaya gelince benekli kuyruk buna tamamıyla karşıydı. Komisyon üyelerine Washington'a gidip büyük babayla bizzat konuşana kadar Karatepeleri beyazlara bırakacak hiçbir belge imzalamayacağını bildirdi. Komisyon Kızılderililere koşulları kendi aralarında tartışmak üzere bir haftalık süre tanıdı. Ama çok geçmeden Kızılderililerin hiçbir şey imzalamayacakları anlaşıldı. Reisler 1868 anlaşmasında sözü edilen herhangi bir şeyi değiştirebilmek için Sioux kabilelerini erkek nüfusunun 1/4'ünün imzasının gerektiğine dikkati çekmişlerdi. Oysa savaşçıların yarısı oturan boğa ve azgın atla birlikte kuzeyde bulunuyordu. Buna karşılık komisyon üyeleri rezervasyonların dışında yaşayan Kızılderililerin düşman sayıldığını söylediler. Anlaşma yalnızca dost Kızılderilileri kapsıyordu. reislerin çoğu bunu kabul etmedi. Bunların direnişini kırmak için komisyon üyeleri Yüce Meclis'in öfkelenerek bütün ödenekleri keseceğini, hepsini güneydeki Kızılderili bölgesine süreceğini, ordunun Kızılderililerin bütün atlarıyla silahlarına el koyacağını belirten konuşmalar yaptılar. Kurtuluş yolları kapanmıştı. Kara tepeler çalınmıştı artık. Pavdır Irmağı bölgesi ve buradaki av sürüleri ellerinden gitmişti. Avsızlıktan ve erzaksızlıktan kırılacaklardı. Güneydeki yabancı bölgeye taşınma düşüncesi dayanılmaz bir düşünceydi. Ordu atlarına ve silahlarına el koyarsa erkek bile sayılmazlardı. Önce Kızıl Bulut ve emrindeki reisler belgeleri imzaladı. Onları Benekli Kuyruk ve kabilesi izledi. Komisyon üyeleri sonra Dinelen Kaya, Çeyen Irmağı, Karga Deresi, Aşağı Buğul ve Santi'deki rezervasyonlara giderek öteki Sioux kabilelerini imza vermeye zorladılar. Pahasapa ruhları ve esrarengizliği, uçsuz bucaksız çam ormanları ve milyonlarca dolar değerindeki altın yataklarıyla Kızılderililerin elinden çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'nin mülkiyetine geçmişti. Kızıl Bulut ve Benekli Kuyruğun imza vermelerinden 4 hafta sonra Üç Parmak, Mackenzie, Kiovaları ve Comanche'leri Palo Duro Vadisi'nde yok eden Kartal Reis, komutasındaki 3 Amerika Birleşik Devletleri süvari bölüğü Robinson Kalesi'nden ayrılarak rezervasyondaki kamplara doğru yola koyuldu. Savaş Bakanlığı'nın emirleri uyarınca Mackenzie temsilcilik Kızılderililerinin atlarına ve silahlarına el koyacaktı. Tüm erkekler tutuklandı, çadırlar sökülüp alt üst edildi, silahlara el kondu, askerler bütün atları topladı. Mackenzie kadınlara eşyaları Robinson Kalesi'ne götürmek için atları kullanma izni verdi. Kızıl Bulut ve öteki reisler erkeklerle birlikte kaleye kadar zorla yürütüldü. Kabile bundan böyle kalede silahların gölgesinde yaşayacaktı. Mackenzie ertesi sabah yenik düşmüş tutsaklarını daha da ezmek amacıyla parayla tutulmuş ponilerden, yani Sioux'ların bir keresinde Powder Irmağı bölgesinden kovdukları ponyler, kurulu bir bölüğü Sioux'lardan aldığı at ve silahlarla donattı. Bu arada öce susamış Amerika Birleşik Devletleri ordusu Karatepelerin kuzeyini ve batısını tarıyor, rastladığı Kızılderilileri öldürüyordu. 1876 yazı sonlarında 3 yıldızlı Crook'un takviyeli kolu Dakota'nın Hart Irmağı bölgesinden erzaksız kaldı ve ikmal yapabilmek için güneyde Karatepelerdeki madenci kamplarına doğru yürüyüşe geçti. 9 Eylül'de Yüzbaşı Anson Mills komutasındaki bir öncü birliği ince kayalar dolayında reis Amerikan atının Oglala ve Minejonculardan oluşan köyünü buldu. Bu Kızılderililer azgın atın Büyük Irmak'taki kampından ayrılmışlar, kışı geçirmek üzere güneydeki bölgelere gidiyorlardı. Yüzbaşı köye saldırdı ama Sioux'lar bu saldırıyı geri püskürttü. Yüzbaşı üç yıldızlıyı beklerken küçük bir vadinin dibindeki mağarada kapalı kalan Amerikan atı, 4 savaşçı ve 15 kadar kadın ve çocuğun dışında bütün Kızılderililer kaçtı. Crook ana kuvvetle yetiştiğinde askerlerini mağaraya yaylım ateşi açabilecekleri yerlerde mevzilendirdi. Amerikan atı ve 4 savaşçısı ateşe karşılık verdiler. Birkaç saat süren karşılıklı ateş sonunda 2 mavi ceketli öldü, 9'u da yaralandı. Crook, Kızılderililerin teslim olmalarını istemek üzere Frank Rurat adında bir iz sürücüyü gönderdi. Sioux'larla bir süre yaşamış olan Rurat, onlarla kendi dillerinde konuştu. Bana kendilerini öldürmezsek dışarı çıkacaklarını söylediler. Buna söz verince de mağaradan çıktılar. Amerikan atı, 2 savaşçı, 5 kadın ve birkaç çocuk sürünerek mağaradan çıktılar. Öbürlerinin kimisi ölmüş, kimisi de yerlerinden kımıldayamayacak kadar ağır yaralanmıştı. Amerikan atının karnı yediği kurşunlardan yarılmıştı. Dışarı çıkarken bağırsaklarını elleriyle tutuyordu, demişti Grurat. Kana bulanmış ellerinden birini uzatıp benimle tokalaştı. Yüzbaşı Mills köyde saklanan 3-4 yaşlarında bir kız çocuğu buldu. Fırlayıp kaçtı, keklik gibi koşuyordu, demişti Mills. Askerler az sonra onu yakalayıp bana getirdiler. Mis çocuğu yatıştırdı, biraz yiyecek verdi ve emir eline küçüğü beraberinde getirmesini tembihleyerek mağaraya döndü.